إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, En'am suresinde Allah Azze ve Celle sonuçta insanoğlunun Allah'a döneceğini ve Allah Azze ve Celle kendisini ne şekilde yarattı ise o şekilde tek başına döneceğini, her şeyini, bütün kazandıklarını geride bırakarak, her şeyini bırakmış olarak Allah Azze ve Celle'ye döneceğini ifade etmişti. Bu şekilde insanoğluna, ey insan, bu dünyada kazandıklarınla mağrur olma. Sonuçta hepsini bırakacak ve Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkacaksın. İster padişah ol, ister çoban ol, ister zengin ol, ister fakir ol. Sonuçta her şeyini bırakacak ve çırılçıplak bir şekilde kıyamet gününde haşrolacaksın. Annenden doğduğun gibi tekrar doğacaksın. Her şeyini geride bırakmış olarak. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi sahih bir hadiste buyurur ki insanoğlu, Ademoğlu malım malım der. Malı için yapmayacak şey yoktur. Gecesini gündüzünü verir, mal kazanmaya çalışır. Malını korumak için yeri gelir canını da verir. İnsanoğlu malım malım der. Halbuki insanın malı sadece yediği, bitirdiği, giydiği, eskittiği ve Allah yolunda harcadıklarıdır. Onun dışında insanın malı yoktur buyurmuştu. Yediğinizin, giydiğinizin dışında ve Allah yolunda verdiğinizin dışında hakikatte malınız yok. Gerisini, hepsini bırakıp gideceksiniz bu dünyadan. Dolayısıyla yiyemeyeceği kadar mal biriktirenler, giyemeyeceği kadar mal biriktirenler, mallarını Allah yolunda harcayacaklarına habire biriktirmeyi düşünenler, fakir fukaranın hakkını yiyip de mal biriktirmeye çalışanlar, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem onların mallarının gerçek bir mal olmadığını, hakikatte her şeyi bu dünyada bırakıp gideceklerini ifade ediyor. Ve bunu biz de biliyoruz ve görüyoruz. Hiç kimse kefenden başka bir şeyle bu dünyadan göçüp gitmiyor. İnsanoğlu bunu bildiği halde, bunu gördüğü halde yine de dünya perest olmaya devam ediyor. Yine de dünyayı koyması gereken yere koyamıyor. Yine de sanki bu dünyada ebediyen kalacakmış gibi düşünüyor. İslam bu şekilde insanı tembelliğe sevk etmiyor. İslam insana dünyayı koyması gereken yere koymayı öğretmek istiyor. Ruhbanlar gibi çalışmayın, bir kenarda oturun. Ölmeyecek kadar bir şeyler yiyin, ondan bundan isteyin, onlar verirler size. İşte o şekilde idare edin, gidin denilmiyor. Çalışın deniliyor ama dünyayı koymanız gereken yere koyarak çalışın. Hiçbir zaman bu dünyada ebedi kalacakmışsınız gibi dünyaya verilmesi gereken değerden daha fazlasını vermeyin. Nice büyüklere dünya hakkında sorulduğu zaman, Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi uzun yaşamış olanlara bile, dünyayı tarif et, dünya nasıl bir şey denildiğinde, hani bir evin kenarından geçersin, içeriye penceresinden bir bakarsın ya, işte aynen öyle demişti. Pencereden bir bakarsın ve geçip gidersin, o kadar. O kadar kısa bir süre yani dünya hayatı. 1000 yıl yaşasanız bile, ebedi hayatın yanında bir hiç. Dolayısıyla insanın bunu düşünmesi ve ebedi aleme göre kendini hazırlaması icap eder. Her şeyi bırakacak, her şeyle alakası kesilecek ve Allah Azze ve Celle insanoğluna o ruh ile bedenin birbirinden ayrılmasından evvel bu gerçeği anlamasını istiyor. Çünkü insan hakikatte ruhani bir aleme doğru gitmektedir. Şu dünya hayatı cismani bir alem. Şu maddi alemden ruhani aleme doğru gidiyoruz. İstesek de gidiyoruz, istemesek de gidiyoruz. İstesek de bu can bu bedenden çıkacak, istemesek de çıkacak. Dolayısıyla madem ki cismani alemden ruhani aleme gidiliyor, o halde ruhani lezzetler peşinde olunulmalı. Yanınızda o cismani lezzetleri götüremeyeceksiniz. Yanınızda o maddeyi götüremeyeceksiniz. Çünkü gittiğiniz alemde onlar para etmeyecek. Giderken yanınızda onları götürememenizin sebebi de bu. Neden insan cismani alemden ruhani aleme gittiği halde ruhani lezzetlerin peşinde olmuyor da cismani lezzetlerin peşinde oluyor? Bir gün gelecek, kopacak her şey. Ruh ile beden birbirinden ayrılacak. İşte Kur'an'ın haber verdiği gibi onların işleri kopacak, onların bağları kopacak buyurmuştu. Ruhla bedenin kopması manasında, mecaz manada da olabilir bu. Ruhla bedenin birbirinden ayrılması ve dolayısıyla insanın her şeyini geride bırakmış olması, bütün cismani şeylerini geride bırakması. Madem ki biz ruhani aleme doğru gidiyoruz, o halde ruhani lezzetlerin peşinde olmak ve kendimize ruhani servetler biriktirmek zorundayız. Çünkü cismani olanlar oraya götürülemeyecek. Bir insan kendi memleketinden başka bir memlekete giderken bile kendi parasını o devletin parasına çeviriyor. Aksi halde oraya götürdüğü zaman onun para etmeme ihtimali, acından ölme ihtimali var. Yanınızda istediğiniz kadar kendi paranız bulunsun. Mesela gittiğiniz memlekette eğer TL geçmiyorsa orada ne yapacaksınız? O halde oraya uygun para götürmeniz lazım. Aynı şekilde gittiğiniz alem, ruhani aleme doğru gidiyoruz. Ruhani aleme doğru giderken orada para etmeyecek, geçmeyecek olan şeyleri ne kadar biriktirirseniz biriktirin, hepsini bırakıp gideceksiniz. O cismani lezzetleri bırakacak, o cismani maddi kıymeti olan şeyleri bırakıp gideceksiniz ve orada madem ki geçerli olmayacak, o halde orada geçerli olacak olan şeylerin peşine düşmeli değil mi? Ahiret aleminde ne geçerli? Ahiret aleminde iman geçerli ve salih ameller geçerli. Allah Azze ve Celle imana bakacak, salih amele bakacak. İmanınız ne kadar idi? Bir olay karşısında nasıl bir tavır takınıyordunuz? Namazı kılarken ne kadar huşu içerisinde kılıyordunuz? Dünyaya ne kadar kıymet veriyordunuz? Canınız ile Allah'ın davasına hizmet arasında tercih yapma durumunda kaldığınız zaman hangisini tercih ettiniz? Allah Azze ve Celle sizden canınızı istedi, malınızı istedi cennet mukabilinde. Bunu kabul edebildiniz mi? Allah katında kıymetli olan bu, imanı gösterecek olan şeyler bunlar. İman ne kadar idi? O terazide kıymetli olan bu. Bu dünyaya bir defa geldiniz ve bir daha da gelmeyeceksiniz. O aleme gittiğiniz zaman da o alemin terazisinde paranızın, pulunuzun kıymeti olmayacak. Altınlarınızın, gümüşlerinizin kıymeti olmayacak. Allah Azze ve Celle bunu 1000 defa anlattığı halde insanoğlu yine de dünya peşinden koşmaktan geri durmaz. Çünkü dünya peşindir, ahiret ise vadeli. Bir sebebi bu, insan vadeliye çok meraklı değil, peşin olana meraklı. Diğer sebebi ise hakikatte ahirete ciddi bir şekilde iman etmemektedir. Dünya için canını verecek kadar çalışanlar, Allah için ise kıllarını kıpırdatmayanlar, yeri geldiğinde dünya için tehlikeleri göze alanlar, iş yerinde para kazanabilmek için kavga etmeyi göze alanlar, ölmeyi öldürmeyi göze alanlar, hatta bir semt pazarında yer kapabilmek için ölmeyi öldürmeyi göze alanlar, birbirleriyle kavga edenler, eğer Rableri uğrunda hiçbir şey göze almıyorlarsa ahirete iman ettik diyemezler. Ahirete iman etmiş olsaydılar, dünya için katlandıklarının 10 katına, 100 katına, 1000 katına ahiret için katlanırlardı. İşte Allah Azze ve Celle o yüzden Kur'an-ı Kerim'de daima Allah'a iman, ahirete iman üzerinde durur. İman esaslarının en temeli bu ikisidir. Allah'a iman ve ahirete iman güçlü bir şekilde gerçekleştirilmediği zaman, kainat kitabı okunmadığı zaman Allah'a iman gerçekleşemeyecek hakkıyla. Ahirete iman onun tam olarak gerçekleşebilmesi için yine kainat kitabının okunması, Allah'ın kainattaki gücünün, kudretinin görülmesi lazım. Madem ki bu kadar güçlü ve kudretlidir, bu kadar kainatı yaratabilmektedir. Öldürüp yeniden yenilerini yaratabilmektedir ve bu her an devam etmektedir. O halde Allah Azze ve Celle için yeniden yaratmak çok kolaydır. Kainat kitabını okuyan insan ahirete iman edebilir. Kainat kitabını okumayanlar Allah Azze ve Celle için bazı şeyleri zor görebilirler. Ama kainata bir baksaydılar Allah için zorun olmadığını da göreceklerdi. İşte onların her şeyle alakaları kesilir. Öldükleri zaman ruh neden gıdalanır? Ruhun gıdası nedir? Ruhun gıdasının müzik olduğunu söylüyorlar ya hani. Hakikatte İslam'a göre ruhun gıdası ilimdir. Ve Allah Azze ve Celle'yi bilmektir, marifetullah'tır. Güzel ahlaka sahip olmaktır. Ruh işte bunlardan lezzet alır. İlim sahibi oldukça insan onu ruhu lezzet almaya başlar. Güzel ahlak sahibi oldukça insan ruhu lezzet almaya başlar. Muttaki oldukça insan onu ruhu lezzet almaya başlar. Eğer ruhla beden ayrılacak olursa, işte o zaman bunları artık elde edemez. Ruh bedenden ayrıldığı zaman artık ilim sahibi olamaz. Ruh gerçekte kemale erebilmek için bedeni kullanır. Bedenin içerisine yerleşmiştir. Ruh adeta binicidir. Beden ise at gibidir. Nasıl ki binici ata biner, atı sürer ise ondan istifade eder, istediği istikamete giderse, işlerini görürse onunla, aynı şekilde ruh da bedenden istifade eder. Bedenle istediği yere gider. Ruh almak istediği lezzetleri onunla alır. Beden sayesinde ilim sahibi olur. Beden olmasaydı, akıl olmasaydı, göz olmasaydı, kulak olmasaydı, azalar olmasaydı ruh da ilim sahibi olamayacak ve lezzet alamayacaktı. Bu azalar sayesinde ruh lezzet alır ve bedeni kullanarak yükseldikçe yükselir. Ahlak sahibi olur, ahlak sahibi oldukça lezzet alır. Bu da yine bedeni kullanmakla olur. Cömertlik mesela güzel ahlaktandır. Cömertlik yapabilmek bedeni kullanınca mümkün olur. Dolayısıyla insan cömert oldukça bir taraftan da ruhu lezzet almaya başlar. İşte bu şekilde ruh yükseldikçe yükselir. Ama bir gün gelir bedenden ayrılır, artık bedenden istifade edemez. Ruh daha fazla yükselmek ister ama artık beden ondan ayrılmıştır. İşte o zaman ruh perişan olur. Yalnız başına kalmış gibi hisseder kendini. Artık yükselememektedir. Nereye kadar çıkmışsa işte o kadar. Ondan daha ötesine çıkamamaktadır artık. İşte onun için daha o noktaya gelmeden, o ölümü tatmadan, ruhla beden ayrılmadan evvel yapılması gereken şey, o bedeni kullanarak yükselmektir. İlim ile, güzel ahlak ile, muttaki olmak ile yükselmek. Allah Azze ve Celle'yi bilmek suretiyle yükselmek. Beden daha hala bizim elimizde iken, ruhumuzun emrinde iken, tabiri caizse yani şu araba hala bizim altımızda, direksiyon bizim elimizde iken, onunla alabileceğimiz kadar mesafe almaktan bahsediyorum yani. Madem ki araba elimizdedir şu anda ve yarın bizden geri alınacak, o halde alabileceğimiz kadar mesafe alalım. Yükselebileceğimiz kadar yükselelim, çünkü bu araba bize emanet olarak verilmiş. Ve sonunda bizden geri alınacak ve o zaman cismani alemde kalacak, ruhani aleme gidemeyecek. Beden bu dünyada kalacak, ruh başka bir yerde olacak. İşte o zaman birbirinden istifade edemeyecekler. Onların arasındaki bağ tamamen kopmuş olacak. İşte Allah Azze ve Celle o bağın kopacağına işaret ediyor. Onların arasındaki bağ kopmuştur buyuruyor. Bu dünyadayken Allah yerine koydukları ilahlarıyla aralarındaki bağ kopmuştur. Mallarıyla, mülkleriyle aralarındaki bağ kopmuştur. Allah'tan başka ilahlar edinmişler, onların peşlerine düşmüşlerdi. Onlarla aralarındaki bağ da kopmuştur. İşleri de darmadağınık olmuştur. Ve ruhlarıyla da bedenleri birbirinden kopmuştur. Ve bu kopmalar içerisinde onlar huzursuz, mutsuzdurlar. Ne yapacağını bilemez bir vaziyette yalnız başlarınadırlar. İşte bunu bilecek ve ona göre bir hazırlık yapacak. Madem ki biz bu cismani dünyada sürekli kalamayacağız. Madem ki bizim bu dünyada kalışımız geçicidir. Madem ki asıl varılacak olan yer diğer taraftır. O ruhani aleme doğru gitmekteyiz madem ki. O halde bütün hazırlıklar o ruhani aleme doğru yapılmalı. Allah Azze ve Celle bize dünyayı koymamız gereken yere koymayı öğretirken, hakikatte huzurun yolunu da öğretmiş oluyor. Ruhumuzun lezzet almasının yolunu da bu şekilde bize öğretmiş oluyor. Ruh neden lezzet alır, bize onu gösteriyor. Bu şekilde İslam insanlara bir akide yerleştirmek suretiyle bir sürü sorunların, psikolojik sorunların üstesinden gelmiş oluyor. Dünyaya tapanlar onu kaybettikleri zaman perişan olurlar. Halbuki zaten eninde sonunda kaybedecekler. Ama hayattayken kaybedecekler, ama ölünce kaybedecekler. Ama muhakkak ve muhakkak kaybedecekler. Onu kaybettikleri zaman bunalım geçirecek, hatta niceleri intihar edecekler. Malının, mülkünün elinden gideceğini gördüğü zaman, mesela faizle kredi çekmiş ve o krediyi ödeyemeyeceğini anladığı zaman kafasına sıkanlar yok mu? Dünyayı koyması gereken yere koyamayan, birinci haramı işledikten sonra ikinci haramı da işleyenler, intiharı seçenler hakikatte dünyadan nefret edenler değil, dünyaya tapanlardır. Dünyaya tapmalarının sonucunda intiharı seçerler. Çünkü dünya ellerinden gitmiştir. Çünkü dünyada istediklerini ele geçirememişlerdir. Onlar ise dünyayı çok sevmektedirler. O çok sevdikleri şey ellerine geçmeyince o zaman intiharı düşünürler. Ama dünyayı koymaları gereken yere koyabilseydiler, o zaman dünya ellerine geçtiği zaman da şımarmazlardı. Dünya ellerine geçmediği zaman da intiharı düşünmezlerdi. İntiharı düşünenlerin intihar etmesinin sebebi bu. Dünya perestlik, aynı zamanda Firavun kesilmenin sebebi de bu. Dünya nimetleri eline geçtiği zaman dünyada benim dediğim olur diyenlerin öyle demelerinin sebebi de bu. Dünyayı çok büyütmüş olmaları. Dünyayı koymaları gereken yere koyamamaları. Dünyayı gözlerinde çok büyütünce, işte o dünyada Allah tarafından ellerine verilince imtihan için, İmtihan için dünya ellerine geçince, zenginleşince, makam sahibi olunca, işte o zaman o çok sevdikleri dünyaya ulaşınca, dünya nimetleri ellerine geçince kendilerini bir şey zannederler. Çünkü dünyayı bir şey zannediyorlardı. Dünyayı bir şey zanneden dünya nimetlerine ulaşınca kendisini bir şey zannetmeye başlar. Halbuki ne dünya bir şey ne de o dünyaya sahip olan adam bir şey. Bir spermden yaratılmıştı sadece ve sadece. İşte bunu unutur ve dünyada dünya nimetleri eline geçtiğinde dünyanın kralı benim demeye başlar. Dünyayı koyması gereken yere koyamayan adam ona sahip olunca Firavun kesilir, Nemrut olur, Karun olur. Bunların ortaya çıkmasının sebebi Kur'an'ın vermiş olduğu bu akideyi anlayamamış olmaktır. Bu manayı anlayamayınca işte o zaman ya intihar eder ya Karun kesilir insanların başında. Artık o bir Karun'dur, artık o bir Firavun'dur. Dünyada Allah ile mücadele eder, Allah'a karşı savaş açar. Allah'ın dediği olmayacak, benim dediğim olacak demeye başlar. İşte bunların önünü alabilmek için Allah Azze ve Celle kendinizi unutmayın buyurur. Bir spermden yaratıldığınızı unutmayın. Dünyayı da ne olduğunu unutmayın, sonunda bırakıp gideceksiniz. Ve Allah'ın huzuruna çırılçıplak olarak çıkacaksınız. Kıyamet gününde ananızdan doğduğunuz gibi yeniden yaratılacak, o şekilde çıkacaksınız, bunu unutmayın. Allah Azze ve Celle bu akideyi yerleştirdikten sonra اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى O Allah ki tohumu yaratan veya yarandır. Çekirdeği, taneyi yaratandır. Burada felk kelimesi yaratan manasına gelebileceği gibi yaran manasına da gelir. Esasında her iki mana da mümkündür. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin yaratması yarmak suretiyle olmaktadır. Allah yaratır ama yarmak suretiyle yaratır. Bölmek suretiyle yaratır. Birçok canlı bu şekilde bölüne bölüne çoğalır. Allah Azze ve Celle onları, tohumu da taneyi de bu şekilde yarmak suretiyle falık olandır. Onu yarandır ve bu şekilde yaratandır. Tevhid akidesini yerleştirdikten sonra, nübüvvet akidesini, peygamberlik anlayışını yerleştirdikten sonra Allah Azze ve Celle şimdi kendisinin sıfatlarını anlatıyor tafsilatlı bir şekilde. Kendisini anlatıyor, Allah nasıl bir Allah'tır. Allah Azze ve Celle taneyi yaratır, tohumu yaratır ve onu yararak yaratır. Hakiki mana bu. Mecaz manaya gelince Allah Azze ve Celle dünyanın her tarafında tohum olacak olan, dünyanın her tarafında çekirdek olacak olan, tane olacak olan varlıklar, insanlar yaratır. Dünyanın her tarafında ağaç gibi büyüyecek olan nice çekirdekleri yaratır Allah. Onlar yakında büyüyecekler. Belki insanlar bugün onları küçük görüyorlar, bir tohum gibi görüyorlar. Belki onları basit görüyorlar. Fakat Allah Azze ve Celle bir gün onları sulayacak ve onları büyütecek. Dünyanın her tarafına toprağı bunun için yerleştirmiş. Her tarafta aynı olay gerçekleşsin diye. Her tarafta toprak var, bütün karalarda toprak var. Her tarafta Allah Azze ve Celle yaratıyor. Tohumdan nice şeyler yaratıyor. Önce tohumu yaratıyor, o tohumu bazen kayanın içerisine düşürüyor. Kayayı bile yarıyor, parçalıyor ve koca bir ağaç oluveriyor. O küçücük tohum, küçücük tohum koca kayayı yarabiliyor. İşte Allah Azze ve Celle istediği zaman bir insanı da, küçük bir tohum olan bir insanı da, bir spermi koca bir insan yapar. O insan dünyada küçük görülebilir ama sonunda o insanı da öyle bir büyütür ki koca koca kayaları yarar, parçalar. Allah Azze ve Celle bu şekilde onların eliyle dünyada değişiklikler meydana getirir. يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ Ölüden diriyi çıkarır Allah. Yeryüzünde bir sürü ölü var. Bu ölülerden dirileri yaratır Allah. Toprak ölüdür. Kur'an başka bir ayette o şekilde ifade eder. Ölü olan topraktan der canlıları çıkarır.
Bunu biz bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Her yerde ölü topraktan canlıların çıktığını görüyoruz. Ve Allah Azze ve Celle işte nasıl ki ölü topraktan gözümüzün önünde canlıları yaratıyor ise, oraya bir tohum düşürüyor, bir çekirdek düşürüyor ve oradan koca koca ağaçları yaratıyor ise, aynı şekilde toprağın içine konulmuş olan, ölmüş olan insandan da Allah tekrardan canlılar yaratır. Allah'ın kabirdeki insanı, toprağa dönüşmüş olan insanı nasıl olur da yeniden yaratacağını soranlar, sanki bu olayın her gün gerçekleştiğini, çevrelerinde her gün binlercesinin, milyonlarcasının gerçekleştiğini görmüyorlarmış gibi konuşuyorlar. Bütün topraklardan canlılar çıkmıyor mu? Sanki bu her gün olmuyor, gözümüzün önünde gerçekleşmiyormuş gibi. Toprağa dönüşmüş olan insanın yeniden nasıl canlanacağını soruyorlar. İşte Allah Azze ve Celle onlara bu şekilde ahireti ispat ediyor. Görmüyor musunuz deniliyor. Allah daima ölüden diriyi çıkarıyor. Senin baban zamanında bir şeyler yemişti. Mesela ekmek yemişti. O ekmek aslında defalarca ölmüş olan bir şeyden yapılmıştı. Buğday kurumuştu, ölmüştü. Onu değirmene götürmüşlerdi. Öğütmüşlerdi, bir kez daha öldürmüşlerdi. Sonra onu fırında pişirmiş, ekmek yapmışlar, bir kez daha öldürmüşlerdi. Senin baban onu yemiş, onu bir kez daha öldürmüştü. Ve o defalarca ölmüş olan o buğday tanesi, babalarımızın belinde bir sperm haline gelmiş, canlanmıştı, öyle değil miydi? Babalarımızın yedikleri, biz olmadık mı sonuçta? Canlanmadı mı onun belinde? Annelerimiz de yemişti, onun da vücudunda o ölüler yumurtaya dönüşmemiş miydi? Bu şekilde sperm meydana geldi ölüden, yumurta meydana geldi ölüden ve bunların birleşmesiyle koca koca insanlar meydana gelmedi mi? Akıl sahibi olan varlıklar meydana gelmedi mi? Sanki bunu her gün görmüyormuşuz gibi. Nasıl olacak diyorlar, ölüler yeniden nasıl dirilecek? Her gün ölülerin dirildiğini görüyorsun. Senin vücudunda da ölüler her gün diriliyor. Vücudunda her gün milyonlarca hücreler ölüyor. Onun yerine yenileri geliyor. Bu yeni hücreler nasıl geliyor söyler misin? O yemiş olduğun defalarca ölü olan şeylerden canlı hücreler meydana geliyor. Vücuda girdiği zaman, demek ki sisteme dahil olduğu zaman o ölüler canlanıyor. Demek ki mesele sistemi kurma meselesi. Demek ki bu daima olan bir şey. Sistemin içine girdiği zaman ölülerin canlandığını her gün gören insan nasıl oluyor da hala Allah'ın kudretinden şüphe ediyor? Allah Azze ve Celle bunun misallerini defalarca verir. Bu şekilde yuhricul hayye minel meyyit, meyyitten hay olanı çıkarıyor. Ve muhricul meyyiti minel hay, hay olandan da canlı olandan da Allah Azze ve Celle ölüyü çıkarandır. Burada çıkarandır buyuruyor, çıkarır denilmiyor. Bu şekilde ifadenin tek düze olmaması sağlanılmış oluyor. Allah Azze ve Celle tek düze ifade kullanmamak için, birincisinde yuhricu derken, çıkarır derken, burada ise muhric diyor, çıkarandır buyuruyor. Yani ölüden diriyi çıkarıyor ama aynı zamanda canlıdan da, haysa haydan da, hayat sahibi olandan da Allah Azze ve Celle ölüyü çıkarandır buyuruyor. Çıkarır denilmiyor. Böylece ifadenin tek düze olmaması sağlanılıyor. Dikkatimizin çekilmesi gerçekleşiyor. Başka bir ifade kullanılıyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde bütün şairlere de aslında ders veriyor. Bütün edebiyatçılara da ders veriyor. Bütün Arap şairlerini susturuyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde yüksek bir edebiyat da ortaya koyuyor. Hem akideyi vaz etmiş oluyor, hem kendi kudretini ispat ediyor, deliller getiriyor. Hem de edebiyatın nasıl yapılması gerektiğine işaret ediyor. Hem aynı ayetlerin içerisinde eğer müzik kulağı varsa bir insanda, o insanın o müziği anlaması da mümkün, onu da gerçekleştiriyor. Allah Azze ve Celle bir ayetin içerisinde birçok şeyi gerçekleştirir. Bilimsel bir takım gerçeklere de temas ediyor. Demek ki diri ölüden çıkmaktadır. Demek ki bu dünyada ölü olan şeyler Allah Azze ve Celle'nin takdiriyle demek ki canlanmaktadırlar. İşte o ölünün içerisinde, toprağın içerisinden tohum düştüğü zaman bir taraftan o tohumun, o tanenin, o çekirdeğin bir kısmı aşağılara doğru inerken bir kısmı da yukarıya doğru çıkmaktadır. Eğer Allah Azze ve Celle'nin bir takdiri olmasaydı böyle bir şey mümkün müydü? Onun bir tarafı Allah tarafından çatlatıldığı zaman, o tohum çatlatıldığında bir tarafı yukarıya doğru çıkarken bir tarafı aşağıya doğru inmektedir. Demek ki bir ilim sahibi tarafından konulmuştur bu kanun. Eğer öyle olmasaydı, iki tarafından da tesadüf olacak olsaydı bunun hiçbir şeyinin gerçekleşmesi mümkün değildi. Tohumun toprağın içerisinde canlanması mümkün olmazdı. Zaten kendisinde hayat da olmazdı o zaman. Hiçbir şey gerçekleşmezdi. Bu gerçeği kabul etmek istemeyenler başka bir takım açıklamalarla konuyu geçiştirmek istiyorlar. Kainatın yaratılışı hususunda tesadüfün söz sahibi olduğunu söyleyenler duyuyoruz. Tesadüfen olduğunu iddia edenler, acaba tesadüfen bir bardak olabilir mi? Acaba tesadüfen bir saat olabilir mi? Acaba tesadüfen bir televizyon olabilir mi? Böyle bir şeyin tesadüfen olabilmesi mümkün müdür? Onlardan çok çok daha karışık olan bir hücrenin tesadüfen olabilmesi mümkün mü? Bir proteinin tesadüfen olabilmesi mümkün müdür? 10 rakamının yanına 160 tane sıfır koyun. Okuyamayacağınız bu rakam milyar değil, trilyon değil, katrilyon değil, katrilyon kere katrilyon da değil. Okuyamayacağınız kadar bu büyük rakam, işte o kadar, 160 tane sıfır, o kadar ihtimalden sadece bir ihtimal gerçekleştiği zaman protein meydana gelebiliyor. 5 tane elementten meydana gelen proteinin bir tanesinin meydana gelebilmesi için bu kadar yüksek bir ihtimal gerekiyor. Ve bir proteinin meydana gelebilmesi için şu gördüğünüz kainat, dünya değil, bütün uzay, bu uzayın milyon katı büyüklüğünde kimyevi maddeler gerekiyor. Bu kadar uzay ve bunun milyon katı kadar daha büyük bir kainat, o kadar kimyevi madde olacak olur ise ve işte onun yanına 160 tane sıfır koyarsanız ve onun yanına 243 tane de sıfır koyarsanız, o kadar yıl gerçekleşecek olursa ancak o zaman bir protein meydana gelebiliyor. Onun yanına 243 tane sıfır koyun. Okuyamayacağınız bu kadar büyük bir rakam, o kadar yıl geçince ancak bir protein meydana gelebilir. Tesadüfen olsaydı, işte matematik bilginlerinin verdiği rakam bu. Tesadüfen olabilmesi için bu kadar büyük ihtimallerden bir tanesinin gerçekleşmesi lazım. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını her akıl sahibi, her vicdan sahibi itiraf eder. İşte Allah Azze ve Celle'nin kudretinin, onun kudretiyle, bir elin müdahalesiyle gerçekleştiği, bütün bu olayların gerçekleştiğini insan anlayabilir. Bir protein için bile bunlar lazım iken, nasıl olur da bu kadar proteinler, bu kadar kromozomlar, bu kadar elementler, bu kadar insanlar, hayvanlar, bu kadar galaksiler, bütün bunların tesadüfen olması mümkün mü? Tesadüf kördür. Bir kez olsa bile ikinci kez olmaz. Ve bu kadar büyük ihtimaller bir defa bile olmaz. Allah Azze ve Celle ise kainatın her tarafında sayamayacağınız kadar sonsuz sayıda mahlukat yaratıyor. Bir insanın bedeninde ne kadar protein giriyor? Bir insanın vücuduna ne kadar hücre var? Bir insanın vücuduna ne kadar kromozom var? Allah Azze ve Celle'nin takdiri olmasaydı bunların gerçekleşmesi mümkün müydü? kör olmak istiyorlar. Göz göre göre gözlerini kapatıp kör olmak istiyorlar. Tabiat yaptı demek suretiyle körlüklerini ispat ediyorlar. Kainatta hiçbir şeyin tesadüfen olmadığını insan aklı anlayabilir. Şöyle bir bakın güle mesela ne kadar güzeldir. Ne kadar zariftir, ne kadar güzel şekillidir, ne kadar güzel renkleri vardır. Ne kadar latif kokuya sahiptir. Bir bakın tesadüfen olması mümkün müdür? Bir bakın sineğe mesela tesadüfen olması mümkün mü? Bakın bir kuşa tesadüfen olması mümkün mü? Bakın onlardaki özellikleri inceleyin, o özelliklerin tesadüfen olması mümkün müdür? Allah Azze ve Celle kendisinin kudretini anlatırken hakikatte bir başka noktayı anlatmak istiyor. Allah'ın varlığını zaten Ebu Cehil de kabul ediyordu. Putperestler de Allah'ı kabul ediyorlardı. Allah'ın yarattığını onlar da kabul ediyorlardı. Ama Allah Azze ve Celle bunları o zaman neden anlatıyor? Bu hakikatlerin sadece bize tekrar etmek için değil, aynı zamanda madem ki Allah Azze ve Celle bütün kainatı yaratandır, madem ki o sonsuz ilim ve kudret sahibidir, madem ki o aziz ve alim olandır, o halde ona teslim olmalısınız ve onun dediği gibi yaşamalısınız demek için bunlar anlatılıyor. İnsanlara bildikleri şeyin söylenmesi bir maksat için olmalı. İnsanlar zaten Allah Azze ve Celle'nin kudretini biliyor ve itiraf ediyorlar ekseriyetle. 3-5 tane ateistin dışında bunu inkar eden yok. Halbuki Allah Azze ve Celle bütün insanlara hitap ediyor. Dolayısıyla bütün insanlara şu mesaj verilmek isteniliyor. Madem ki Allah böyledir, madem ki Allah sonsuz kudret sahibidir, ilim sahibidir, aziz ve alim olandır, o halde Allah Azze ve Celle'ye itaat etmeli. Onun dediği gibi yaşamalısınız. Kullara kulluk etmemelisiniz. Sizin gibi insan olanlara, aciz olanlara, aziz ve alim olmayanlara mı itaat etmelisiniz? Yoksa Allah'a mı itaat etmelisiniz? Allah Azze ve Celle, hatırlayın bundan evvelki ayette, çağırsınlar diyordu. Yalnız başlarına haşr olacaklar. O Allah'a ortak koştuklarını çağırsınlar, çağıramayacaklar. Tek başlarına haşr olacaklar ve o gün orada ilahlaştırdıkları insanlara lanet okuyacaklar. Birbirlerine küfredecekler, lanetler, beddualarda bulunacaklar. Onları söyledikten sonra işte Allah kendisinin yaratıcı olduğunu ifade ediyor bize. Madem ki yaratıcı benim, o halde neden onları ilahlaştırdınız demek isteniyor. Öyle birisinin izinden gitmeli, öyle birine itaat etmeliydiniz ki o sizden daha iyi bilen biri olmalıydı. O kainatın sahibi olan olmalıydı. O sizin yaratıcınız olan olmalıydı. Ama siz sizin gibi kullara kulluk yaptınız. İşte hata ettiniz ve bu hatanızın sonucunda ebediyen cehenneme gireceksiniz. Allah'tan başka ilahlar edinenler, şirk içinde ölenler, onlar ebediyen cehennemden çıkmayacaklar. Allah Azze ve Celle o büyük günahtan insanları sakındırmak için bu gerçekleri anlatıyor. Yoksa onlar bilmediği için değil. Kur'an açıkça şunu ifade eder. Mekkeli müşrikleri, putperestleri Allah'ı inkar ediyor diye anlatanlara yazıklar olsun. Böyle konuşan hocalara, cami kürsülerinde böyle konuşanlara yazıklar olsun. Bir kez de mi açıp da şu Kur'an'ı okumadılar bunlar? Bir kez de mi okumadılar Allah Azze ve Celle kitabında açık açık bunların Kur'an, bunların Allah'a kabul ettiğini ifade eder. Ey Resulüm, onlara sorsaydın, sor onlara, de ki gökleri kim yarattı? Allah diyecekler. De ki yeri kim yarattı? Yine Allah diyecekler. De ki onlara, o halde neden Allah'a ortak koşuyorsunuz? Neden Allah'ı bırakıp da insanların peşinden gidiyorsunuz? Neden Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kriterleri almıyor da insanların koyduğu kriterleri alıyorsunuz? Neden? Neden madem ki Allah Azze ve Celle böyle bir kudret sahibi, madem ki sizi yaratan O'dur, madem ki her şeyi bilen de O'dur, madem ki sizin yapmanız mümkün olmayan o şeyleri yapıyor, Tesadüfün yapması mümkün olmayan o şeyleri her gün yapıyor. O halde neden ondan almıyorsunuz kriterlerinizi? Neden başkalarından, Avrupa'dan Kopenhag kriterlerini almaya çalışıyorsunuz? Neden Allah Azze ve Celle'den bu kadar kaçıyorsunuz? Allah cahil midir ki Allah'ın kanunlarından, kriterlerinden kaçıyorsunuz? Allah Azze ve Celle sizin düşmanınız mıdır ki ondan kaçıyorsunuz? Hatırlayın 1910'lu yılları. Size saldıran Allah mıydı yoksa Avrupa mıydı söyleyin. Size saldıran Avrupa'nın nasıl olur da kriterlerini alırsınız? Size onlar saldırmıştı, Allah da sizi korunmuştu hatırlayın. O zaman Allah Allah diyordunuz. O zaman ya Rabbi bizi kurtar diyordunuz, Allah sizi kurtardı. Ve sonra tuttunuz düşmanlarınızın izinden gittiniz. Onları medeni milletler olarak gördünüz. Halbuki medeni olsaydılar zaten bu alçaklıkları yapmazlardı. Modern olmak ile bilime sahip olmak ile medeni olmanın farkını anlamadınız. Onlar modern bir hayata sahip olabildiler belki. Ama bu medeni hayata sahip olmak demek değildi. Karıştırdınız. Teknolojiye sahip olmak ile medeniyete sahip olmanın farkını göremediniz. Ondan dolayı onların peşinden gitmeye kalkıştınız. Halbuki onlar sizin düşmanlarınızdı ve size saldırıyorlardı. Allah Azze ve Celle buyurur ki, he entum he ule. İşte sizler böylesiniz. Siz onları seversiniz, halbuki onlar sizi sevmezler. Siz onları seversiniz, halbuki onlar sizden nefret ederler. Nefretleri ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinde sakladıkları ise ağızlarından taşandan daha büyüktür. Allah Azze ve Celle onların kalplerinde olanı da bize haber verir. Zaten amelleri meydandadır. Bütün bunlara rağmen hala onların peşinden gidenler, işte onlar milletlerin en büyük kötülüğü yapmaktadırlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde kendisinin yaratıcı sıfatını anlatarak hakikatte insanların bilmediği bir şeyi onlara söylemiyor. Onlara denilmek isteniliyor ki madem ki yaratıcı olarak Allah'ı kabul ediyorsunuz, o halde sizin nasıl yaşayacağınıza da Allah'ın müdahale etme hakkı olduğunu bilir ve itiraf edersiniz. Madem ki o yaratmış, o halde onun dediği gibi bir dünyanın meydana gelmesini istemesi, onun istediği gibi bir dünya bunu istemesi onun hakkıdır. Çünkü o her şeyin sahibidir. Dolayısıyla onun dışında başkalarının dediğinin olması insanın kabul etmemesi gereken bir gerçektir. Yuhricul hayye minel meyyit. Ölüden diriyi çıkartır Allah Azze ve Celle. Ölüden diriyi çıkarır. Ölmüş olan bir toplumdan diri olan bir toplum çıkarır. Osmanlı son zamanlarında artık ölmüş idim. Artık onların içerisinden bütün bir ümmeti Muhammed'i taşıyacak motor insanlar çıkmıyordu, motor nesiller gelmiyordu. Allah Azze ve Celle onun içerisinden diri olan bir toplumu çıkartmak istedi. Yeni bir nesil meydana getirmek istedi. Ölüden diriyi çıkartır Allah. Nasıl ki topraktan, ölü olan topraktan dirileri çıkarıyorsa, bitkileri çıkartıyorsa, insanları yaratıyorsa, aynı şekilde manen ölmüş olan toplumlardan da Allah Azze ve Celle öncü nesiller çıkarır. Canlı nesiller çıkarır. Yeniden ümmeti Muhammed'i uyandıracak, ayağa kaldıracak olan nesiller çıkarır. Ölüden diriyi çıkartır. Bazen bir kafirden bir salih çocuk meydana getirir. Bazen de bir salih insandan, bir canlıdan ölü doğurtur. Yani bir salih insandan, bir muttaki insandan, bir kafir, bir zalim, bir fasık yaratır. Allah Azze ve Celle hepsine kadirdir. Tavuktan yumurtayı çıkartır, yumurtadan da tavuğu çıkartır. Daima Allah her türlü yaratır. Her ikisini de yaratmaya kadir. Hem bunu hakiki manada anlayabilirsiniz, hem de mecaz manada da anlayabilirsiniz. Ölü derken Allah Azze ve Celle ölü olan toplumları kastediyor. Canlı derken de canlı olan toplumları kastediyor. Bu şekilde mecaz anlamak da mümkün. hakiki manayı kabul etmek şartıyla mecaz mana vermek de caizdir. فَمَا رَبِحَ تِجَارَتُهُمْ مَمَا كَانُ مُحْتَد۪ينَ ayetinde de öyle. Allah Azze ve Celle onların ticaretleri kar getirmedi buyuruyor. Onların ticareti kar getirmedi ve hidayet üzere olmadılar. Burada kastettiği ticaret bildiğimiz ticaret değil, mecaz mana var orada. Yani onların bu dünyadaki kazançları onlara kar getirmedi manasında söyleniliyor. Demek ki Kur'an'da mecaz var. Usul kitaplarında ifade olunduğu gibi Kur'an'da mecaz vardır. Dolayısıyla burada da mecaz anlamak mümkün. Evet, Allah Azze ve Celle hakiki manasıyla, kelimenin gerçek manasıyla ölüden diriyi çıkartır. Evet, topraktan dirileri çıkartır. Evet, insan kabre girdiği zaman onun içinden de canlıları çıkartır, yeniden insanı yaratır. Aynı şekilde mecaz olarak da manen ölmüş olan, fıskı fücur içinde yaşayan insandan salih bir evlat yaratır. Mesela Ezer'den Hazreti İbrahim'i yaratır. Bu şekilde ölmüş olanlardan diri olanları yaratır. Ve aynı şekilde ölü olan, pasifleşmiş olan, ümitsizleşmiş olan toplumlardan Allah Azze ve Celle canlı, dinamik bir toplum yaratır. Onlara kefaretlerini ödetir günahlarının karşılığında. Kefaretini öderler, yıllarca, bazen asırlarca sürer bu kefaret. Ondan sonra Allah Azze ve Celle yeter der. Bu kadar çektiğiniz yeter der ve o ölmüş toplumdan canlı nesiller yaratır. Ve işte o nesiller yeryüzünde yeniden sancağı dalgalandıracak olan nesillerdir. Allah Azze ve Celle zelikumullah fe enne tu'fekun buyurur. İşte Allah dediğiniz bu. Anlamadan dediğiniz Allah işte budur. Daima ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkartabilecek olan, aziz ve alim olan bir zattır o. Birçok insan Allah denildiği zaman bunları düşünmeden Allah der. Birçok insanın Allah hakkındaki bilgisi tarihteki bir efsaneden öteye gitmiyor. Nasıl ki mesela bir insan bir tarihi efsane bilir ya hani. Efsanedir. Birçoğu uydurmadır. İşte birçok insanın Allah hakkındaki bilgisi efsanelere benziyor. Halbuki Allah Azze ve Celle gerçek Allah'ı tanıtıyor. Zalikumullah. İşte sizin Allah'ınız bu. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkartana Allah denir. Dolayısıyla böyle olmayanları ilahlaştırmayın. Diriden ölüyü çıkaramayan, ölüden de diriyi çıkaramayanları o halde ilahlaştırmayacaksınız. Onlara yetki vermeyeceksiniz. Onları Allah'ın makamına koymayacaksınız. Onların yeryüzünde bir hakkı varmış, yetkisi varmış gibi görmeyeceksiniz. Çünkü onlar diriden ölüyü çıkaramayan, ölüden de diriyi çıkaramayan, aciz sizin gibi olan varlıklardır. Allah Azze ve Celle işte Allah budur diyor. İtaat edilecek olan makam işte budur. Allah'ın manası el ilahdır. Yani Allah Azze ve Celle ilah olandır, itaat edilendir. Yani Allah mabuddur. İbadet edilen, kendisine itaat edilen makamdır. Dolayısıyla kimdir bu makamda olan? İşte bu güce, bu kudrete, bu ilme sahip olandır. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkaramayan dolayısıyla ilah olamaz yani. O halde onların ilahlaştırılmaması, Allah'ın yetkisinin onlara verilmemesi icap eder. فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ Bütün bunlara rağmen nasıl çevriliyorsunuz hala? Nasıl anlamıyorsunuz da insanların peşinden gidiyorsunuz? Nasıl oluyor da Allah Azze ve Celle böyle olduğu halde, İnsanlar da böyle bir kudrete sahip olmadığı halde, böyle bir kudrete sahip olmayan, aziz olmayan, alim olmayan, kadir olmayan insanların ortaya attığı ideolojilerin peşinden gidiyor. Allah Azze ve Celle'nin kitabından nasıl da çevriliyorsunuz? Allah Azze ve Celle sizi kurtarıyor ve siz gidiyor başkalarının peşinden gitmek istiyorsunuz. Yönünüzü onlara çeviriyorsunuz. Allah'a sırtınızı dönüyorsunuz. Nasıl oluyor da Allah'tan yüz çeviriyorsunuz ve nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Haydi diyelim ki bazıları Allah'a yönlerini dönmemişler. Haydi diyelim ki bazıları Allah'a savaş açmışlar. Haydi diyelim ki bazıları Allah'tan başka taraflara dönmüşler. Fakat size ne oluyor da siz neden Allah'tan yüzünüzü çeviriyorsunuz da sizi nasıl oluyor da çevirebiliyorlar? Nasıl bunu başarabiliyorlar? Allah'tan çevrilebilmek nasıl bir şey? Kainatta en büyük gerçek Allah iken nasıl oluyor da insanlar ondan çevriliyor ve başka ideolojilerin peşine düşüyorlar? Kendileri gibi insanların ortaya attığı ideolojilerin peşine. İnsan şerefli bir varlık. İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratıldı. İnsana melekler secde ettirildi. Şerefli bir varlık insanı Allah kendi ruhundan üfledi. Bu kadar şerefli bir varlık. Fakat bu insan tutuyor kendi gibi olanları ilahlaştırıyor. Kendi gibi olanların peşinden gidiyor. Allah Azze ve Celle ona kitap gönderdiği halde o kitaptan alacağına kriterlerini, benim yaratıcım var ben ondan alırım diyeceğine, kainatın sahibi var ondan alırım diyeceğine, sonsuz ilim ve kudret sahibi olan var ondan alırım ben diyeceğine, tutuyor kendi gibi aciz varlıklardan alıyor, şerefini beş para ediyor. Kula kulluk değil de nedir bu? İnsanın kendi şerefini beş para etmesi bu. O yüzden bir önceki ayette de Allah Azze ve Celle öyle buyurmuştu. Sizin üzerinizde onlar ortak oldular. Fîkum şurakâ demişti. Sizin hakkınızda onlar, aslında siz onları Allah'a ortak koşamazdınız yani. Allah'ın çünkü ortağı olmaz ama siz onları kendi şerefinize ortak ettiniz. Kendinizi beş para ettiniz. Sizin gözünüzde onlar ilahdılar sadece. Allah katında ilah değillerdi. Dolayısıyla insanın Allah'tan başkalarını ilahlaştırması, kendi şerefini beş para etmesidir. Fâlikul isbâh. Sabahı da yarandır Allah. Sabahı yarar, geceyi, gecenin karanlığını yara yara sabaha çıkartır ortaya. Demek ki küfrün hakimiyeti gecenin karanlığı. Mecaz olarak da anlayabilirsiniz yani. Allah Azze ve Celle o küfrün hakim olduğu dönemlerden, o dönemleri yarar, o küfrün hakim olduğu, zulmün hakim olduğu o dönemleri yara yara onların içerisinden sabahı çıkartır. Çünkü o fâlikul isbahtır. Sabahı yararak çıkartandır. O karanlık dönemin içerisinden Allah Azze ve Celle kimse istemese bile yara yara o küfrün hakimiyetini yara yara onların içerisinden Allah'ın hakimiyetini tesis edecek olan nesiller çıkartır. Çünkü Allah Azze ve Celle fâlikul isbahtır. Sabaha yaratmak istiyor. Yara yara yaratmak istiyor. Küfrün hakimiyetini yara yara parçalamak istiyor Allah. Yeryüzündeki bütün zulümleri bitirmek istiyor. İşte onun için Allah Azze ve Celle sabahı yarar. Sabahı yararak çıkartır. Aynen öyle gecenin karanlıklarının içerisinden sabaha çıkartır. İşte küfrün hakimiyeti o karanlık dönemlerin içerisinden de Allah Azze ve Celle böyle nesiller çıkartır ve onlar sabahı görürler. Onlar fecri sadığı görür, sonra sabahı da görürler. Şu anda yeryüzündeki bütün gelişmeler de bunu gösteriyor. 3 asırdan beri karanlıklar içerisinde yaşıyoruz. Küfrün hakimiyetinin her gün daha da fazla hissedildiği asırları geçirdik. 3 asırdan beri bu şekilde her gün geriledik. Biz gerileyince onlar yükseldiler. Biz madden gerileyince, ondan evvel tevhid akidesini unutup da manen gerileyince, ondan sonra o manevi gerilemenin sonucunda maddi gerileme de başladı. Bizde maddi gerileme başlayınca o zaman o dünyada, küfür dünyasında güçlenme başladı. Bizim borumuzun ötmediği bir dünyada onların borusu ötmeye başladı. Küfür yeryüzünde her gün daha fazla karanlık bir dünya meydana getirdi. Küfür hakim olmaya başladı. Ve işte şimdi son 50-60 yıldan beri yeryüzünde yeniden İslami hareketler zuhur etmeye başladı. Her tarafta Allah Azze ve Celle ölüden dirileri çıkarıyor. Her tarafta, her mahallede ölmüş olan insanların içerisinden Allah dirileri çıkarıyor. Her mahallede, her sokakta böyle insanlar yaratıyor. Meseleyi anlamaya başlayan insanlar yaratıyor. Ve bu şekilde artık yeryüzünde sabahın başladığını görüyoruz. Fecr-i Sadık'ın alametlerini görüyoruz. Her ne kadar güneş daha doğmadıysa da tan yeri ağarmaya başlıyor. Artık yavaş yavaş Fecr-i Sadık'a doğru gidiyoruz. Fecr-i Sadık'ın belki de içerisindeyiz. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde o karanlık dönemlerin içerisinden yeni bir nesil meydana getirir, sabahı yaratır. فَالِقُ الْاِسْبَاهِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا. Ve Allah Azze ve Celle geceyi de sükunet için yarattı. Onu sükun yeri kıldı. İnsanlar düşünebilsinler, tefekkür etsinler, hatalarını anlayabilsinler diye. Hakiki manaya göre Allah Azze ve Celle geceyi sükunet içinde yaşayalım, uyuyalım diye, istirahat için yani. O niyetle yarattı, o şekilde kıldı. Geceye öyle bir vazife verdi. Mecaz manaya göre ise Allah Azze ve Celle o karanlık dönemi yarattı. Ümmeti Muhammed'i geceye soktu. Küfrün hakimiyeti, zulmün hakimiyeti gerçekleşti. Müslümanların günahlarından ve pasifliğinden dolayı, çalışmamalarından, gafletlerinden dolayı bir kenara çekilip dünyayı kafire, zalime bırakmalarından dolayı Allah Azze ve Celle onları karanlıklara gömdü. Karanlıklar içerisinde asırlar geçirdik. Düşünmeye başladık. Her gün karanlığımız daha da arttı. Zulümler daha da arttı. Birinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanımızı katlettiler. Halen de zulüm devam ediyor. Ve işte bu şekilde Allah Azze ve Celle bu zulümlerin arttığı dönemler yavaş yavaş bitiriyor. Ve yeniden Müslümanların uyanmasını sağlıyor. O geceyi Allah sükunet için yarattı. Biz bu yıllar içerisinde düşünme imkanı bulduk. Acaba nerede hata yaptı ümmeti Muhammed? Ümmet idik daha evvel, yeryüzünde sözümüz geçiyordu. Yeryüzünde güç ve kuvvet sahibiydi Müslümanlar. Yeryüzünde adaleti tesis ediyorlardı. Acaba nerede hata yaptılar da bu gücü, kuvveti kaybettiler? İşte o gece döneminde düşünme imkanı buldu Müslümanlar. Ve işte düşündüler ve şimdi yeniden uyanıyorlar artık. Tabii koskoca bir ümmetin gecesi bu. 3 asır süren bir gece. Akşam oldu önce, güneşimiz battı. Karanlık yavaş yavaş daha da koyulaştı. Ve sonra daha da koyulaştı. Ve şimdi ise son 50 yıldan beri artık fecir yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Elbette ki bir insanın gecesi 8-10 saat olabilir ama bir ümmetin gecesi belki 200-300 sene olacaktır. Onun için fecir de o şekilde olacak. Belki bizim fecrimiz de, fecr-i sadığın ortaya çıkışı da belki 100 sene sürecek. Fecr-i Kazib ile Fecr-i Sadık'ın arası belki 100 sene sürecek. Belki Fecr-i Sadık'tan sonra güneşin doğması 100 sene sürecek. Koskoca bir ümmetten bahsediyoruz. Ama önemli olan şu, biz güneşin doğmasını göremeyecek olsak bile yine de çok iyi biliyoruz ki artık tan yeri ağrıyor. Artık dünyanın her tarafında yavaş yavaş sabahın alametleri görülüyor. O karanlık dönemin yavaş yavaş son bulmaya başladığı görülüyor. Ümmet-i Muhammed'in artık yavaş yavaş uyandığı görülüyor. Her sokakta tevhidi anlamış Müslümanlar, yeniden uyanışa geçen bir ümmet görülüyor. İşte gecenin karanlığında düşündü Müslümanlar. Nerede hata yaptık diye düşündüler. O sükunet döneminde düşündüler. Bir kenara çekilmek zorunda kaldılar. Dinlerini evlerinde, mağaralarda yaşamak zorunda kaldılar. Camilerde namazdan başka bir şey yapamaz hale geldiler. İşte o dönemde düşündüler, neden bu hale geldik? Neden o koskoca imparatorluk çöküverdi? İşte o sükunette, o karanlık dönemde düşünme imkanı buldular. Ve şemse vel kamere husbâne. Bir de Allah Azze ve Celle şemsi ve kameri yarattım. Onu da hesap için yarattım. Gündüzleyin hesabınızı bilesiniz diye güneşi, geceleyin hesabınızı bilesiniz diye de ayı yarattı Allah Azze ve Celle. Ayı bilesiniz diye, yılı bilesiniz diye size vakit ölçüsü olarak yarattım. Bu şekilde Allah Azze ve Celle geceyi ve ayı yarattım. Güneşi ve ayı yarattı. Allah Azze ve Celle demek ki bu şekilde yaratır. Demek ki insanlara Allah daima yol gösterir. Hesaplarını yapabilmeleri için yaratır. Güneş gibi İslam medeniyetini yaratır. Ay gibi belki o karanlıkların içerisinden de bazı insanların gönüllerinde ay gibi İslam medeniyetini muhafaza eder. Belki bütün dünyayı ışıtamaz ama o insanların gönüllerinde, o karanlıkların içerisinde olsalar bile yine de onların etraflarında bir aydınlık olur. Nasıl ki ay bütün dünyayı tam ışıtamaz ama yine de bir loş ışık meydana getirir. Aynı şekilde yeryüzünde Allah Azze ve Celle ay gibi olan insanlar yaratır. Yıldız gibi olan insanlar yaratır. Ve onlar etraflarında loş bir ışık meydana getirirler. Zalike takdirul azizil alim. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Allah Azze ve Celle ne zaman Kur'an'da geceden gündüzden bahsetse, güneşten ve aydan bahsetse kendisinin aziz ve alim olduğunu söyler sonunda. Bu şekilde böyle bir şeyi meydana getirebilmenin aziz olan Allah'a mahsus olduğunu ifade eder. Böylece alim olmayanın böyle bir şey meydana getiremeyeceğini ifade eder. Demek ki bütün bunları meydana getirebilmek aziz ve alim olmakla mümkündür. Ve huvellezi ceale lekumun nucum. Ve o Allah ki Allah Azze ve Celle sizin için yıldızları yarattı, yıldızları kıldı. Neden? Litehtedu biha fi zulümatil berri vel bahr. Ta ki hidayet üzere olasınız, yollarınızı bulasınız diye. Karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye. Allah Azze ve Celle sizin için yıldızları da yarattı. Hakiki mana böyle mecaz manaya gelince, o denizin ve karanlıkların içerisinde, küfrün her türlü karanlığı içerisinde, komünizmin, faşizmin ve diğer ideolojilerin karanlıkları içerisinde, Allah Azze ve Celle yine de o 20. asrın, 19. asrın hatta 21. asrın karanlıkları içerisinde, o bildiğiniz bilmediğiniz o ideolojilerin karanlıkları içerisinde, o lanet olasıca insanları karanlığa götüren ideolojilerin karanlıkları içerisinde Allah Azze ve Celle yıldızlar yaratır. Yolunuzu bulasınız diye. Demek ki o ne kadar karanlık olursa olsun, ne kadar küfür hakim olursa olsun, yine de Allah Azze ve Celle kullarını tamamen başıboş bırakmıyor. Hidayetten onları tamamen uzaklaştırmıyor. Yine de onlara Allah Azze ve Celle yolunu gösteriyor. Yıldız adamlar yaratıyor yani. Yeryüzünde yıldız gibi görev yapacak olan varlıklar yaratıyor. Dünyanın her tarafında, her yerinde olan insanların görebilmesi, onlara yön verebilmesi için Allah Azze ve Celle bu şekilde yıldız gibi alimler yaratır. Yön verecek olan insanlar yaratır. Her asırda mücedditler gönderir. O mücedditler asırlara hitap eder. O asırda yaşayan insanlara yol gösterirler. Her mevzuda Allah Azze ve Celle bir mücedid gönderir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği gibi, Allah Azze ve Celle her asırda bir mücedid, dininde yenileme yapacak olan, dinini yenileyecek, insanları yenileyecek, insanların uyanmasını sağlayacak olan, dinde tecdit yapacak, uyandıracak olan yıldız alimler gönderir buyuruyor. Hadisin Arapçasında men ifadesi geçer. Yani bir tane de olabilir bu alim, binlerce de olabilir. Her meselede Allah Azze ve Celle tecdidi bunlarla gerçekleştirir. Her mevzuda bunlar Kim akaid mevzuunda tecdit yapar, o alanda müceddittir. Kimi cihat alanında tecdit yapar, hareket metodu alanında tecdit yapar, o da o alanda müceddittir. Her birisi bir alanda, kimi ruhani meselelerde, insanların nefsinin ıslahı hususunda, Allah Azze ve Celle onu özel bir kabiliyetle donatır, o da o şekilde insanların o alanında tecdidi gerçekleştirir. Bu şekilde yıldızları yaratır Allah Azze ve Celle. Gecede olsam, denizde de olsanız, karada da olsanız, faşizmin karanlığı içinde de olsanız, komünizmin karanlığı içinde de olsanız, başka başka ideolojilerin, insan mahsulü bütün ideolojiler, hangisinin karanlıkları içinde olursa olsun insanlar, Allah Azze ve Celle her tarafta yıldızlar yaratmaktadır. Bu şekilde insanoğluna yol göstermektedir. Nasıl ki yıldızlar bütün dünyadan görülür, dünyanın neresinde olursanız olun, yıldızlardan istifade edersiniz ya, işte aynen öyle Allah Azze ve Celle alimleri bütün dünyadan gösterir. Nasıl ki bütün dünyada toprak var, bütün dünyada topraklardan, hatta bitkilerin, hatta suyun içinden bile, nehirlerde bile Allah yaratır, denizin içinde bile yaratır, yalnızca karada toprakta da değil, her tarafta yaratır. İşte Allah Azze ve Celle nasıl ki her tarafta yaratıyor, her tarafta ölüden diriyi çıkarıyorsa, aynı şekilde bütün sokaklardan, ölülerden dirileri çıkarır. Yeni nesiller meydana getirir bu şekilde. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ İşte biz bu şekilde ayetleri uzun uzadıya açıklıyoruz, bilen bir millet için. Anlayacak olan bir millet için, ilim sahibi olan bir millet için. Demek ki meseleyi tafsilatlı bir şekilde anlayabilmek için ilim sahibi olmak lazım. Demek ki ilim sahibi olmayanların anlayamayacağı meseleler var. İşte o yüzden Allah Azze ve Celle bu tafsilatlı bilgilerin ilim sahipleri için verildiğini ifade ediyor. Demek ilim sahibi olmayanlara kısa bilgilerin verilmesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle ilim sahiplerine uzun uzun açıklarken, İlim sahibi olmayanlara ise kısa şekilde açıklar. Bu şekilde denilmek isteniliyor ki daha tafsilatlı bilgilerden istifade edebilmeniz için ilim sahibi olmanız lazım. O halde ilim sahibi olmaya çalışmalısınız. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا Ve o Allah ki sizi bir nefs-i vahideden inşa etti. Bir tek nefisten yarattı sizi Allah Azze ve Celle. Bir tek nefisten yarattı. Yani bir tek Adem'den yarattı sizi. Adem'den de eşini yarattı, Havva'yı yarattı. Nisa suresinin ilk ayetinde de öyle buyurur. Allah Adem'i yarattı, sonra ondan da eşi Havva'yı yarattı. Ve sonra ondan da nice nice nesiller yarattı buyurur. Demek ki insanoğlu bir tek nefisten meydana gelmiş. Demek ki dişiler de erkekten yaratılmış. Demek ki kadın, yani Hazreti Havva, Hazreti Adem'den yaratılmış. O halde, madem ki böyledir, o halde insanların kendi ırklarıyla övülmesi ve ırkçılık yapmaları ne kadar doğru olabilir? Allah Resulü'nün buyurduğu gibi ırkçılık yapan bizden değil. Irkçılığa davet eden bizden değil, bunun uğrunda savaşan bizden değil. Irkçılık uğrunda ölen de bizden değil. Madem ki bütün nesiller bir nefisten yaratılmışlar. İşte burada Kur'an وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ O Allah ki sizi bir nefs-i vahideden inşa etti. Birçok nefisten yaratabilirdi isteseydi. Ama ırkçılık yapmayasınız diye, herkes kendi atasıyla övünmesin diye, herkes kendi atasıyla övünüp de benim atam Adem, senin atan falandan daha üstündür demesin. Irkçılık yapmasınlar diye Allah onları bir nefisten yaratmak istedi. Tabiatıyla bir nefisten yaratılınca kardeşin kardeşle evlenmesi icap etti. Allah Azze ve Celle buna razı oldu. Kardeşin kardeşle evlenmesine razı oldu o dönemde. Hazreti Havva her zaman ikiz doğuruyordu. Bu şekilde onlar birbirleriyle evleniyorlardı. Bir erkek bir kız, bu senenin erkeğiyle senenin kızı birbiriyle evleniyordu. Arada bir yıl oluyordu. Sonra insanlar çoğalınca Allah Azze ve Celle araya bir neslin girmesini istedi. Halamızla evlenmemiz haram iken halamızın kızı bize helal oldu. Teyzemiz haram iken teyzemizin kızı bize helal oldu. Allah isteseydi 10 Adem 10 Havva yaratırdı. Ama o bir nefisten yaratmak istedi. Kardeş kardeşle evlenecekti bu durumda. Allah o dönemde buna razı oldu da yine de başka başka nefislerden birçok Adem birçok Havva'dan yaratmak istemedi insanoğlunu. Neden? Çünkü insanlar o durumda kendi atalarıyla övünürlerdi. Irkçılık yaparlardı. Onun için Allah Azze ve Celle bunu yapmasınlar diye bir nefisten yaratmak istedi. فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ Ve bu şekilde bir nefisten yaratıldıktan sonra onlar için bir müstakar da var, bir müstevda da var, karar kılacakları bir yer de var, sonra emanet olarak duracakları bir yer de var. Emanet olacakları yer, emanet olarak durdukları yer, babalarının belleri, sulpleri, babalarının belinde sperm olarak bir müddet için dururlar yani. Orada emaneten dururlar. Sonra o sperm annenin rahmine düşer ve orada müstakir olur. Orada istikrar bulur ve orada kalır 9 ay. Ekseriyetle bu şekilde mana verilmiştir. Başka mana verenler de olmuştur. Bu buradaki müstakar kelimesini müstakir şeklinde bir kıraatta o şekilde okuyanlar da vardır. Allah Azze ve Celle bu şekilde insanlar için kimi için bir kiminin istikrar içinde olduğunu, kiminin ise istikrar içinde olmadığını, kimi artık kararını bulmuş, yerini bulmuş, kimi ise hala emanet olarak emanet fikirler taşıyor. Kimi Allah Azze ve Celle'yi bulmuş, istikrar bulmuş orada. Kimi ise bulamamış, kimi doğrularını Allah'tan almış, istikrar bulmuş, hiçbir zaman değişmeyecek, kesinleşmiş olan doğrulara ulaşmış. Allah Azze ve Celle'den doğrularını almış. Kimi ise insanlardan almış emanet olarak. Onların verdiklerini doğru zannetmiş. Halbuki onlarınkinin doğru olma ihtimali ya hiç yok ya da zayıf. Doğrularının içerisinde bile yanlışlar var. İnsanlar bu şekilde daima halden hale geçip giderler yani. Bazen istikrar bulurlar bir durumda karar verirler. Bazen ise istikrar bulamazlar, her dakika saat durumları değişenler var. İşte Allah Azze ve Celle bu şekilde ifade ediyor. Siz yani halleriniz değişik değişiktir. Yahut da sizler mesela kabirde kalırsınız emanet olarak. Orada bir süreliğine kalırsınız. Sonra oradan çıkar istikrar bulacağınız ahirete gidersiniz. Orada istikrar içinde yaşarsınız. Bunun tam tersini söyleyenler de olmuştur. Kabirde istikrar içerisinde kalırsınız. Sonra ahirette ise emanet olarak kalırsınız şeklinde mana verenler de olmuştur. Allah Azze ve Celle sizi bir nefsi vahideden yarattı. Sonra sizin için bir müstakar da takdir etti. Ve sonra bir müstevda da tayin etti. Takdir etti. Siz bazen öyle bazen öyle davranırsınız. قَدْ فَسَّنَّ الْاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ İşte biz bu şekilde bu ayetleri fıkh edecek olan, derin ve ince anlayışa sahip olan bir millet için bu şekilde uzun uzadıya açıklıyoruz. Demek ki bu gibi ayetleri herkesin anlaması beklenilmiyor. Demek ki fıkıh sahibi olanlar, fehmu dakik demek yani fıkıh, ince anlayış demek. Yani ince anlayışa sahip olanların anlayabileceği meseleler var. İnce anlayışa sahip olmayanların anlayamayacağı mevzular var. İşte Allah Azze ve Celle bu inceliklerin ancak ince anlayış sahipleri tarafından anlaşılabileceğini ifade ediyor bize. وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Ve o Allah ki gökten de suyu indirdim. فَاَخْرَجْنَا بِهْ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ve sonra ondan o su ile, gökten indirmiş olduğu su ile bütün bitkileri çıkardı. فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَدِرًا ve sonra o sudan da yeşillikler çıkardım. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ve sonra biz ondan, o yeşilliklerden yahut da o sudan tohumları çıkartıyoruz, taneleri çıkartıyoruz. Ve üst üste yığılmış olan taneleri çıkartıyoruz. Ve minen nahli min tal'iha qinwanun daniya ve sonra o hurmadan da o hurmanın tomurcuklarından da qinwanun daniyeyi takdir ediyoruz. Allah azze ve celle bu şekilde salkım salkım hurmanın tomurcuklarından sarkmış olan salkım salkım varlıkların yaratıldığını ifade ediyor. Ve cennetin min anabin ve zeytun ve rumman ve aynı şekilde üzümlerden bahçeler, zeytin bahçeleri ve nar bahçeler müştebihen ve gayre müteşabih birbirine benzer ve benzemez bir şekilde. Bunların kimi birbirine benzer, kimi de birbirine benzemez. O şekilde varlıklar çıkartıyoruz. Bunların bazılarının şekilleri benzeyebilir, kokuları benzeyebilir ama başka yönlerden farklıdırlar. Yaratılışları farklıdır. Bazılarının tadı farklıdır. Böylece size çeşit çeşit çıkartıyoruz. Öyle yeşillikler çıkartılıyor, öyle bitkiler yaratılıyor ki bazı bitkiler haşereleri tutup yiyebiliyorlar. Hayvanları tutup yiyebilen bitkiler de yaratıyor Allah. Suyun içinde yaratılmış olan bitkiler de yaratıyor Allah. Ömrü suyun içinde geçen, toprağın içinde ömrü geçen bitkileri de yaratıyor Allah. Allah azze ve celle bu şekilde çeşit çeşit bitkiler yaratıyor. Kimi birbirine benziyor, kimi de benzemiyor. Bu kadar çeşit çeşit yaratmasının sebebi nedir? Bu kadar yıldızları yaratmasının sebebi nedir? Bu kadar hayvanları yaratmasının sebebi nedir? Bu kadar kuşları, çeşit çeşit kuşları, her birinin özelliği farklı. Kimisi suya dalıveriyor, suyun içinden rızkını buluyor. Balıkları avlıyor. Kimisi toprağın içinden çıkartıyor. Her birinin bir çeşit özelliği var, belgeselleri seyretmelisiniz. Allah azze ve celle bize bunları hatırlatmak suretiyle kainat kitabını okuyun demek istiyor. Kainat kitabını okuyun da Allah'ın kudretini görün. Bütün peygamberler çobanlık yaptılar. Neden? Çünkü Allah azze ve celle onların hakiki imana ulaşmasını istiyordu. Görev verecekti onlara. Yeryüzünde bir hareket başlatacaklardı. Firavunlara, Nemrutlara karşı mücadele vereceklerdi. Korkmamalıydılar. Allah'a tam olarak güvenmeli, tevekkül edebilmeliydiler. Allah'ın gücünü, kudretini görebilmeliydiler. Onun için Allah azze ve celle onlara evvela çobanlık yaptırdı. Kainat kitabını okudular. Tefekkür ettiler. Kur'an'ın ifade ettiği gibi zeytine baktılar. Hurmaya baktılar, üzümlere baktılar, otlara baktılar. Koyunlara, develere baktılar, yağmura baktılar. Mevsimlerin ard arda geldiğini gördüler, gecenin gündüzün ard arda geldiğini gördüler. Bütün bunları görünce işte o zaman Allah azze ve celle kalplerine girdi. Allah onların kalplerine girince, hakiki imana ulaşınca işte o zaman onlara görev verildi. Hazreti Musa aleyhisselam da bu şekilde 10 sene eğitilmişti. Şuayb aleyhisselamın yanında 10 yıl kalmıştı, çobanlık yapmıştı. Bütün peygamberler buna benzer bir devreden geçtiler. Peygamberimiz de dahil olmak üzere. Önemli olan kainat kitabını okuyacak bir dönem geçirmek. Bir kenara çekilebilmek ve tefekkür edebilmek. Böyle bir tefekkür döneminden geçmeyenlerin Allah ile irtibatları zayıf olur. Allah ile irtibatı zayıf olanların nefesleri kısa olur. İşte nefesleri uzun olsun diye Allah azze ve celle onlara böyle bir yol göstermiş, onları bu yola sevk etmişti. Kur'an'ın bu gibi bitkilerden, meyvelerden bahsetmesinin sebebi bu. Üzerinde düşünelim diye. Üst üste bir salkım düşünün. Bir hurma salkımı üst üste, meyveler üst üste yığılmış vaziyette. bir muzu düşünün üst üste yığılmış vaziyette. Bir üzüm salkımını düşünün üst üste iç içe girmiş vaziyette. Bunlar toprağın içerisinden çıkıyor. O yumuşacık meyveler o sert toprağın içerisinden çıkıyor. Kazmayla kazdığınız hatta bazen kazamadığınız o toprağın içinden çıkıyor. Baltayla kestiğiniz o ağacın içerisinden çıkıyor. O yumuşacık meyveler o sert ağacın içinden çıkıyor. Allah Azze ve Celle düşünmemizi istiyor. Allah ile irtibatımızın kuvvetlenmesini istiyor. Çünkü Allah bize görev verecek. Yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir medeniyeti kurma görevi verecek bize. Zalimlerle, kafirlerle mücadele görevi verecek bize. Bu görevi yaparken uzun nefesli olabilmek için Allah'la irtibatın kuvvetli olması lazım. Onun için bize bunları anlatıyor. Yoksa herkes bunların Allah tarafından yaratıldığını biliyor. Anlamıyorsa da hakkıyla yine de kabul ediyor. Fakat Allah Azze ve Celle bunlar üzerinde düşünmemizi istiyor. Mesela burada bunlara bakın diyor. Bakın diyor ve yiyin demiyor Allah Azze ve Celle. Başka yerlerde yiyin der. Burada ise bakın diyor. Nasıl vermiş? Nasıl vermiş bir bakın. Üst üste yığılmış salkımlar bir bakın. O sizin beğenmediğiniz, basıp geçtiğiniz topraktan çıkıyor bunlar. Tiksindiğiniz belki çamur dediğiniz topraktan çıkıyor bunlar. Tertemiz olan şey, o meyveler o çamurun içerisinden çıkıyor. Hiçbir pislik görüyor musunuz? Üzümde bir çamur alameti görüyor musunuz? Halbuki çamurun içinden çıkıyor. Aynı topraktan bin çeşit, belki milyon çeşit bitki çıkıyor. Aynı toprağın içerisinden çıkıyor. Tatları farklı, kokuları farklı, şekilleri farklı. Her şeyleri farklı olan bitkiler çıkıyor. Allah Azze ve Celle kudretini göstermek istiyor. Neden bu kadar yaratıyor? İnsanoğluna bu kadar gerekmezdi ki. İnsanoğlu bu dünyada yaşıyor. Bilmem neredeki yıldızın insana ne faydası var ki diyebilirsiniz. Bu kadar galaksilerin yaratılmasının hikmeti ne ki? Milyarlarca milyar galaksiler. 200 milyar galaksi olduğu tahmin ediliyor şu bizim bildiğimiz uzayda. Başka uzayların da olduğuna dair görüşler var. Paralel uzaylar teorileri ortaya atılıyor. Birden fazla uzayın olduğu söyleniyor. Belki de Allah Azze ve Celle'nin Resulünün ifade ettiği gibi 18 bin alem, belki de 18 bin uzay da olabilir, her neyse. Şu gördüğümüz uzay 200 milyar kerem, 200 milyar yıldız, bazı galaksilerde 200 milyar yıldız, etraflarında uyduları, gezegenleri, aralarında trilyonlar ve katrilyonlarca kilometre mesafeler. Işık yıllarıyla ifade edilen bir ışık yılı 9.4 trilyon kilometre. Bu kadar milyon ışık yılıyla ifade edilen, milyar ışık yılıyla ifade edilen koca kainat. Allah bunları neden yarattı? Nasılsa onların bize bir faydası yok ki. Onları görmüyoruz, bilmiyoruz, gitmiyoruz ki diyebilirsiniz. Ama oralarda yaşayan varlıklar var belki. Orada yaşayan bizim gibi varlıklar olmasa bile Allah'ın melekleri var. Allah Azze ve Celle onlara gösteriyor ve onlar Subhanallah diyorlar. Onlar Allah'ın kudretini bizden daha iyi görsünler. Oradaki varlıklar Subhanallah desinler diye. Hem biz de aynı şekilde Subhanallah diyelim diye. Çünkü şu anda bize hala ışığı gelmemiş olan yıldızların varlığından bahsediyor bilim adamları. Işık bir saniyede 300 bin kilometre yol alıyor. Ve yaratıldığı günden beri, 15 milyar yıldan beri belki, yapılan tahminler o doğrultuda, 15 milyar yıldan beri hala ışığı bize gelmemiş olan yıldızlar var. Saniyede 300 bin kilometre mesafe alan ışık, 15 milyar yıldan beri hala bize kavuşamamış. Bu şekilde yıldızlar, Allah Azze ve Celle'nin kudretini göstersin diye. Neden yaratıyor? İşte bunun için. Oralara gitmesek de görmesek de bize direkt olarak faydası olmasa da büyük bir imana ulaşalım isteniliyor. Evet, kainat ne kadar büyükse iman da o kadar büyük olur. Allah'ın kudreti ne kadar ise insanın imanı o kadar kuvvetli olur. O yüzden Allah sonsuz kudret sahibi olduğunu göstermek istiyor. Acaba diye sorular oluşmasın diye. Üzümü yarattı da, tatlı şeyleri yarattı da acaba acıyı yaratabilir mi demesin diye acıyı da yaratıyor. Acıyı yarattı da acaba ekşiyi yaratabilir mi demesin diye ekşiyi yaratıyor. Havada uçanı yaratabiliyor da acaba suyun içinde yaşayanı yaratabilir mi demesin diye suyun içinde yaşayanı yaratıyor. Karada yaşayanı yaratabiliyor da acaba havada yaşayanı yaratabilir mi demesin diye havada yaşayanları yaratıyor. Görülenleri yaratabiliyor da acaba görünmeyenleri yaratamıyor mu yoksa demesin diye görünmeyenleri de yaratıyor. Küçükleri yaratabiliyor da acaba büyükleri yaratabilir mi demesin diye büyükleri yaratıyor. Büyükleri yaratabiliyor da acaba küçükleri yaratabilir mi demesin diye gözle görünmeyecek kadar küçükleri yaratıyor. Her türlüsünü yaratabilir bu Allah desin diye her türlüsünü yaratıyor. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir adam bunları gördü, tefekkür etti. Sonra böyle bunları görünce Allah Azze ve Celle'yi tesbih etti. Dedi ki Rabbim hamd sanadır. Hamd olsun sana. Ama ne kadar hamd edeceğimi bilemiyorum. Çünkü sen sonsuz bir hamde layıksın. Çünkü senin kudretin sonsuz. Sonsuz bir kudrete sahip olan sonsuz hamde de layıktır. Ne kadar hamde layıksan o kadar hamd olsun sana. Ben takdir edemiyorum, sen kendi kendini bilirsin. Ne kadar layıksan o kadar hamd ediyorum sana. Melekler o zaman dediler ki ya Rabbi bu adama ne kadar sevap vereceğiz? Çünkü öyle bir söz söyledi ki bunun sevabı ne kadardır bilemiyoruz. Çünkü sen sonsuz miktarda layıksın hamd edilmeye. Bu adama sonsuz sevap mı vereceğiz ya Rabbim? Allah buyurur ki siz kulumun dediğini aynı şekilde yazın. Ben kulumun sevabını kıyamet gününde veririm. İşte bunu söyleyebilsin diye. Bunu söyleyebilsin diye. Ve sonra Rabbena ma halakte haza batila subhaneke de diyebilsin diye. Ya Rabbi sen bu kadar şeyi boşu boşuna yaratmış olamazsın. Bu kadar şeyi boşu boşuna yaratmış olamazsın desin diye. Sen oyuncu değilsin, çocuk değilsin desin diye. Kur'an buyurur ki Allah Azze ve Celle buyurur ki biz laib değiliz. Biz oyuncu değiliz, çocuk değiliz. Bütün bunları bir şey için yarattık. Size bu kadar nimet veriyorsak, şu koca kainatı yaratıyorsak, gözünüzün ulaşmadığı şeyleri yaratıyorsak, hepsini bir şey için yaratıyoruz. Bunun sonunda hesap var. Bunun sonunda ahiret var. Yoksa boşu boşuna yaratmış olurdu Allah. Zalimin cezasını vermezse, mazlumun mükafatını vermezse, o zaman neden yarattı Allah? Ve nasıl adalet sahibi olmuş olacak Allah? Yaratıyorsa bir sebebi var. İmtihan için yaratıyor. Kim bütün bunları görecek, kim de göremeyecek, gözünü kapatacak. La te'amel absar. وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبِ اَلَّتِي فِي الصُّدُورِ Gözler kör olmaz gerçekte. Kör olan gerçekte kalplerdir. Göğüslerde olan kalpler. Hakikatte kör olan odur. İnsanların gözü değil kör olan kalpleri kördür. İşte kalplerini körleştirenlerle kalpleri görenleri ortaya çıkarmak için Allah bu dünyayı yaratır. Ve Allah için israf söz konusu değildir. O bu kadar yaratır, öldürür, tekrar yaratır, tekrar öldürür. Hepsi kendi mülkü, saltanatı içerisindedir, bir yere gitmemektedir. Onun için, Allah için israf söz konusu değildir. Ondan dolayı yarattıkça yaratır. İşte bize o yarattıklarından 3-5 tane misal veriyor. Gerisini siz düşünün diyor. İnne fî halkissemâvâti vel ard. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَيَاتٍ لِعُولِ الْاَلْبَابِ Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin gündüzün ard arda gelişinde akıl sahipleri için, temiz akla sahip olanlar için deliller var. Temiz akla sahip olmayanlar bunları görmeden geçip giderler. İşte Allah Azze ve Celle bunları demek ki bu maksatla anlatıyor. Yoksa herkes zeytin ağacını görüyor. Herkes hurma ağacını görüyor. Herkes nar ağacını görüyor. Ama Allah Azze ve Celle bunları sadece ölmüş olan ruhlarımızı canlandırmak için de anlatmıyor. Sadece kainatı kendinin tarafından yaratıldığını anlayalım diye de anlatmıyor. Sadece yaratıcı sıfatını, kudretini bilelim diye anlatmıyor. Bunu bir yere bağlamak istiyor. Madem ki bütün her şey O'nundur ve O yaratmıştır. O halde O'nun dünyasında O'nun dediği olmalıdır. İşte Kur'an'ın bu meseleye temas etmesi bunun için. Eğer sonunda buraya bağlamazsanız, Hristiyanların Allah anlatımından ne farkınız kalır ki? Gidin kiliseye, kilisedeki papaz da, yaratıcı, kudret sahibi olan bir Allah'ı anlatıyor. Kur'an bunu anlatmak için gelmedi. Bunu zaten Hristiyan da anlatıyor, Yahudi de. Ateist olanların dışında bütün dünya bunu kabul eder. Hindusu da bunu kabul ediyor, Budisti de bunu kabul ediyor. Allah bunu anlatırken bir şey söylemek için anlatıyor. Demin dediğim şekilde kainat kitabını ortaya koyuyor Allah, ta ki insanlar tevhid akidesine ulaşsınlar. Ya Allah'tan başkasına kulluk yapmasınlar. Madem ki Allah'ındır her şey, o halde sadece ona kulluk yapmalıyız desinler. İyyâke na'budu desinler. Onun için bunlar anlatılıyor. Müştebihen ve gayre müteşabih. Ve işte bütün bunlar benzer ve benzer olmayan şekillerde böyle yaratılıyor. Unzuru ile semerihi. Ve bakın şöyle bir onun ürünlerine bir bakın. İza esmer. Ve o verdiği zaman, onun semeresi, meyvesi ortaya çıktığı zaman, ürünler ortaya çıktığı zaman bir bakın bakayım nasıl oluyor. Yeni yeni çıkmaya başladığı zaman bir bakın. Ve yen'ih, bir de olgunlaştığı zaman bir bakın. Nasıl tomurcuk oluyor, sonra nasıl olgunlaşıyor? Nasıl büyüyor? Kim bunu büyütüyor? Ekşi olan şey nasıl oluyor da tatlanıyor? Bir bakın da bunun üzerinde tefekkür edin. İnne fî zâlikum le âyâtin li kavmin yu'minûn. İşte bütün bunlarda iman edecek olan bir millet için deliller var. Demek iman etmek istemeyenlere ne yaparsanız boş. Çünkü onlar gerçekleri görmek istememektedirler. Onlar bu kadar kainatta olan bu kadar güzelliklerin her birinin bir harika olduğunu görmelerine rağmen tesadüfen oluyor diye biliyorlar. İşte onlar görmek istemiyorlar. Onun için iman edecek olan millet için bunda deliller vardır. Gerçeği görmek isteyenler için bunda deliller vardır. Hakikatte tesadüfü tercih etmeler için ellerinde hiçbir delil yok. Bu kadar işleri mutlaka bir akıl sahibi, bir fail-i muhtarın tercih eden, ihtiyarı olan, iradesi olan bir yaratıcının yarattığını söyleseler iş bitecek. İş bitecek ama onu söylemek istemiyorlar. Çünkü Allah var ise o zaman Allah peygamber göndermiş demektir. Peygamber gönderilmiş ise kitap da gönderilmiş demektir. Peygamber varsa, kitap varsa o halde Allah hayatımıza müdahale ediyor demektir. İşte onlar ise onların hayatına karışmayan bir Allah istemektedirler. Hakikatte Allah'ı inkar edenlerin inkar etme sebebi bu. Allah'ı kabul edenlerin içinden dahireti inkar edenlerin inkar etme sebebi bu. Onlar peygamber inkar eder, ahireti inkar ederler. Allah'ı kabul etseler bile, çünkü onlar onlara karışan bir Allah istememektedirler. İşte onun için inkar ediyorlar. Yoksa tesadüfü tercih etmelerinin akli bir delili yok. Tesadüfen olmuş diyen adam hakikatte şunu söylemiş oluyor. Mesela nasıl ki bir cama güneşin ışınları vurur ya hani. Eğer o kadar ışın taneleri görürsün hani bir camın üzerinde. Dünyanın neresine giderseniz gidin camların hepsinin üzerinde ışın hüzmeleri görürsünüz. Belki bir camın üzerinde milyonlarca ışın hüzmesi görürsünüz. Eğer hepsinin bir güneşten geldiğini kabul ederseniz iş biter gider. O güneşi inkar edecek olursanız o zaman milyonlarca güneş kabul etmek zorunda kalırsınız. Bir camın içerisinde o zaman milyonlarca ışın kaynağının olduğunu kabul etmek zorunda kalırsınız. Demek ki bir ilahı kabul etmek istemeyen milyonlar, milyarlar, trilyonlarca ilah kabul etmek zorunda kalacak. Allah'ı kabul etmek istemeyen, o zaman her bir sineğin, hatta her bir sineğin bir hücresinin ilah olduğunu kabul etmek zorunda. Her bir yaprağın bir hücresinin ilah olduğunu kabul etmek zorunda. Yoksa kendi kendini nasıl yapacak? Eğer bir yaratıcı yoksa o zaman kendi kendini yapıyor demek zorunda. Kendi kendini yapıyorsa o zaman o sineğin kendisi ilah olmak lazım gelir. O kuşun kendisi ilah olması lazım gelir. O insanın kendisi ilah olması lazım gelir. O elmanın, armudun kendi ilah olması lazım gelir. Her bir otun, her bir hayvanın, her bir hücrenin, her bir kromozomun kendisi ilah olması lazım gelir. Bir ilahtan kaçmak isterken sonsuz ilahı kabul etmek zorunda kalır. İşte bu tamamen körlük değil midir? Bu kadar mantıksız bir şeyi kabul eder, Allah'ı kabul etmez ise bunun tek bir açıklaması vardır. İşte o da Allah'ın onun hayatına karışmasını istememesidir. Özgür olmak istemektedir. Ve ceza da oradan gelecektir. Ceza amelin cinsinden olacak. Özgür olmak isteyen adama Allah Azze ve Celle öyle bir ceza verecek ki kendi nefsinin kölesi olacaktır. Sen özgür mü olmak istiyordun? O halde kendi nefsinin kölesi olacaksın. Özgür olan bir tek Allah'tır. Yef'alu mâ yeşâ olan O'dur. Lâ yus'al ammâ yef'al olan da O'dur. İstediğini yapar ve kimse ona soru soramaz. Dolayısıyla özgür olmak da neyin nesi? Özgür olmak için Allah'ı inkar eden ya da Allah'ı kabul edip de Allah'ın ilahlığını reddeden ya da ahireti inkar eden ya da Kur'an'ı veya peygamberi inkar eden, sonuçta Allah'ın hayatına karışmasını istemediği için bunları inkar edenler, bilsinler ki bunları inkar etmekle Allah'ın o sıfatını ondan uzaklaştıramazlar. Çünkü Allah Azze ve Celle el-adıldır. Adalet sahibidir. Bu dünyada kendisine itaat edenle etmeyenin mutlaka kıyamet gününde ayırması icap eder. Zalimin cezasını vermeli. Mazlumun da mükafatını vermeli. Salihlerin mükafatını vermeli. Zalimlerin, kafirlerin cezasını vermeli. Aksi halde adalet sahibi olmuş olamaz. İşte onlar ne kadar inkar ederlerse etsinler, bu gerçeği değiştiremezler. Allah Azze ve Celle onların hayatına karışan bir Allah'tır. Bu gerçeği hiçbir zaman değiştiremediler ve değiştiremeyecekler. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan yeni bir nesil ve İslam medeniyeti meydana getirmek için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.